السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Sözlerin en güzeli Allah-u Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim. Yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Sevgili dinleyenler, bugünkü Kur'an'daki şahsiyetler programında sizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin risaletindeki diğer iki sureyi, belki de vaktimiz yeterse buna bir üçüncüsünü ekleme imkanımız olur, anlatmaya çalışacağım ve bu surelerdeki özellikle şahsiyetlere dikkatinizi çekmeye çalışacağız inşallah. Evet, programın başında da söylediğim gibi yaptığımız şey sadece Kur'an'ın sizlere tanıtılması. Yani Müslümanlar, müminler, elinizin altındaki kitap Allah'tan gelmedir. Bakın, gerçekten bunu okuduğunuzda hayatınız değişecek, güzelleşecek, mutluluk, sekinet gelecek, yüreklerinize dinginlik, hayatımıza bir efendilik gelecek diye bir reklam yapmaya çalışıyoruz. Bir tanıtım yapmaya çalışıyoruz. Ha, bu tanıtımı yaparken biraz adını değiştiriyoruz işin, sözün. Değilse dönüp hep Kur'an demek zorundayız. Şu suresini, bu suresini, şu konusuyla, şu sözüyle, şurayla bağlantı kurarak, ama neticede hep Kur'an demek durumundayız. Çünkü başka bir kitabımız yok. Varacağımız başka bir kapı yok. Allah'ın sözünden başka bizi bir aydınlığa çıkartacak söz de yok. Çünkü insanları karanlıklardan aydınlığa çıkartan sadece Allah'tır, Allah. Öyleyse onu okuyoruz, onunla okuyoruz. Sevgili dinleyenler, dünkü programımızda sizlerle Alak ve Kalem sureleri üzerinde durmuştuk. Vahyin ilk bültenleri bunlardı. İlk inen konular ve ilk inen olaylar buralarda vardı. Bugün de iki örtü suresi diyebileceğim sureyi konuşalım sizlerle. Müzzemmil suresi ve ardından da Müddessir suresi. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme vahiy gelmiş. Kur'an'la tanışmış. Artık peygamberlik noktasında kendisine sözler söylenmiş. Ne yapması gerektiğini kavramış. Ve fakat daha bir hazırlık dönemi. Yani o da peygamberliği konusunda tam bir hazırlığa sahip değil sanki. Ve ilk günler. Vahiy insanlara aktaracak olan kimsenin bir çekingenliği var. Düşünebiliyoruz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi. Daha evvel de söylemiştik. Çok güzel bir hayatı vardı. Evet, yani Mekke'deki yaşananlardan dolayı darılmış, daralmış, bunalmış bir yapısı olsa da Efendimizin hayatı güzel. Çoluk çocuğu var, eşi var yanında, evi barkı da öylesine. Yani ticareti tıkırında, güzel, rahat bir insan. Ama işte bu insana 40 yaşında böyle bir dönem geliyor, sıkıntı geliyor. Hayatın anlamı üzerinde, insanlar yaşadıkları üzerinde belki düşünüyor. Biz böyle bir hayal kurabiliyoruz. Yani olayı böyle anlamaya çalışıyoruz. Ve Peygamberimize yalnızlık sevdiriliyor klasik ifadeyle. Ve sonrasında da mağarada kendisine gelen ayetler var. Evet, kuytu bir köşede kendisine gelen ayetler onu topluma çağırıyor. Gel diyor, topluma gel. Bu çağrı bakın bu surelerde de devam ediyor. Bir ara böyle vahiy kesiliyor bu dönemde. Hani şöyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sanki vahye alışsın diye hemen anında bir vahiy bombardımanı başlamıyor da şöyle bir geliyor, biraz duruyor, biraz daha fazla gelmeye başlıyor filan. Böyle bir alışma dönemi sanki. İşte bu dönemde biraz vahiy kesilmiş. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlere göre biraz şaşırmış, şaşkınlaşmış, duraksamış, durmuş ve neden gelmiyor, beni terk etti mi gibi böyle endişeleri de olmuş. Yoksa ben şair mi oldum? Ben de şairleri sevmem çünkü şairler yalan uydururlar. Sözlerin arasına, iyinin arasına kötüyü sıkıştırırlar. İnsanlar için gerekli olanın arasına kendi benliklerine gerekli olanı koyarlar. Kendi iç pisliklerini topluma sanki bütün dünyanın problemiymiş gibi tanıtırlar. Falan şairlerin böyle bir takım hastalıkları var. İşte ben böyle mi oldum falan belki derdi taşıyor. Ve hatta bazı rivayetlerde bir dağın kenarında bu tür düşüncelerle gezerken kendini dağdan aşağıya atmayı bile düşündüğü olmuş ki işte Cebrail'in de orada kendisini tekrar göründüğünü okuyoruz. İşte bunlardan birisinde geldi, evine kapandı, örtün beni dedi ya hanımı Hatice'ye. Hazreti Hatice Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için gerçekten bir liman, bir sığınak. Onun hemen yanın başında, onu koruyan, onu anlayan, ona hemen sadakatle bağlılık gösteren büyük bir insan. Gerçekten bir eş, işte böyle olmalı dedirtiyor insana. Hazreti Hatice Efendimiz'i sarıyor, sarmalıyor, örtüyor, kuşatıyor, yardım ediyor, yanın başında duruyor, ayrılmıyor. Onun mücadelesinin hemen yanında, onunla birlikte bir kadın. İşte böylesi bir destek, böylesi bir güzelliği görüyoruz Hatice'nin timsalinde. Hazreti Hatice onu örttü ve derken Allah-u Teala dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, ey örtüsüne bürünen. Şimdi bu iki surenin başlangıcı da aynı. İkisi de ey örtüsüne bürünen diye başlıyor. Zaten Kur'an-ı Kerim'deki sıralamada da aynı. Birisi 73. sure, diğeri 74. sure sevgili dinleyenler. Arka arkaya bu sureleri takip edeceğiz inşallah. Biz Kur'an'daki sıraya da dikkat edelim. Zaten iniş sırasında da Müzzemmil'in önde olduğu söyleniyor. Müzzemmil suresi. Böyle bir de başlangıç yapalım isterseniz. Ey örtüsüne bürünen, ey bürünmüş olarak yatan. Böyle bir güzellik var bu ifadede. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah-u Teala önce böyle düşünelim, iltifat ederek sesleniyor. Yani hani bir anne benzetmek yerindeyse çocuğuna hani der ya, işte yavrum kuzum kalk filan, ne daha yatıyorsun gibi. Böyle bir şefkat görüyoruz burada. Ya da biraz da sitem var. Hadi kalk artık manasında. İkisini de barındıran şefkat ve biraz da şöyle tehdit, ama çok küçük bir tehdit. Müminlere uygun bir tehdit. Müslümanın Müslümana yapacağı tehdit de biraz sanki böyle olacak. Ya da Müslümanın Müslümanı sabah namazına kaldırması da böyle olacak. Ama neticede kaldıracak. Hafif sert, sorumluluk gerektiren ama şefkat dolu bir ses. Ey örtüsüne bürünen. Şimdi ayetlerin gerisini düşüneceğiz elbette ama sırf bu kelime üzerine biraz şöyle zihnimizi yormak istiyoruz. Burada bir şahsiyet saklı sanki. Bunu konuşalım. Örtülmüş şahsiyetler diye böyle bir başlık atalım. Bugün de galiba Müslümanlar, ben hatırlıyorum 1980'li yıllardan itibaren, ben belki bilgilerim bu kadar olduğu için böyle konuşacağım, daha evvelini bilmediğim için sözlerim böyle kalacak. Müslümanlar dini öğrenmeye başladılar. Güzel bir din öğreniminden sonra hareketli yıllar oldu. Müminler gerçekten Kur'an'ı, peygamberi, yanındaki işte Müslüman alimlerin kitaplarını filan okudular. Hareketli, coşkulu bir dönemlerden başka yönelişler oldu. Ve ardından böyle bir suskunluk, böyle bir durgunluk, böyle sanki ölü toprağı gibi oluş falan var. Bugün de bakıyoruz, hatta birçoğumuz bir ümitsizliğe bile kapılabiliyor. Şöyle şehrin sokaklarına baktığımızda, şehrin insanlarına baktığımızda, etraftaki yaşantıya baktığımızda içimizi ümitsizlikler kaplayabiliyor. Durup ne olacak diyebiliyoruz. Tabii ki Allah göklerin ve yerin sahibi. Allah dininin sahibi, Allah Müslümanların da sahibi. Bu bilgi bizde var zaten. Ama bununla beraber sanki içimizden şöyle bir ses geliyor. Hem önce kendimize, sonra hemen etrafımıza, yanı başımızdaki tüm kardeşlerimize ve diğer tüm müminlere doğru şöyle elimizi uzatıp ya eyyuhel müzzemmil diyesimiz geliyor. Ey örtülerine bürünmüş olanlar. Aklıma hemen başka bir sure geldi. Tabi oradaki örtünme kafirlere has bir örtünme tarzı ama Nuh kavminin de böyle bir örtünmesi var. Onlar da elbiselerine bürünüyorlarmış. Nuh ne zaman bir ayet getirse, ne zaman böyle Allah risaletini, Allah'tan gelen sözleri insanlara aktarsa hemen etrafındaki insanlar örtülerine bürünüyorlarmış. Rivayet o ki onların örtülerine bürünmesi demek bir bakıma da konumlarına, statülerine, imkanlarına bürünmeleri manasına geliyor. Mesela adam profesör ise, böyle bazen dilimiz sürçüyor. Ne yapıyor? Kendi elbisesine bürünüyor. Artık sen onunla bir şey konuşamıyorsun. Diyor ki yani ben profesör sen falansın nasıl dinlerim ben seni diyebiliyor. Yani bugünden küçük bir örnek olsun diye bunu söyleyiverdim. Hakka kulak kesilen tüm insanları bundan azat ediyoruz inşallah. Yani müminler konumları, durumları, hayatları ne olursa olsun hak söz karşısında hemen irkilen müminlerdir. Yani elbiselerine bürünmek, elbisesiyle hava atmak ya da elbisesine, konumuna, bulunduğu ortama sığınıp da kitaba, kitapla gelen vahye kulak kapatanlar kafirlerdir. Ama müminde de şu ayette olduğu gibi gaflet dönemleri olabilir. Örtük bir dönem olabilir. İçe kapanık dönemler olabilir. Yeteneklerini kapattığı, devlerini tıkadığı dönemler olabilir. Ama ben yapamam ki dönemler çok olabilir. Mesela bazen soruyorum Müslümanlara, bir meal okudun mu, bir hadis kitabı bitirdin mi filan diye. Yok filan diyorlar. Tamam işte şu günlerde şu kadar sayıda bitirsen filan diyoruz. Sonra hemen diyorlar ama yapamam ki, olmaz ki, olmadı ki, hiç hayatımda denemedim ki filan diye Müslümanlar bu işten fırtmak istiyorlar. Oysa yeteneklerimizi bu noktada hiç kullanmadık. Yani dinin öğrenilmesinde, dinin anlatılmasında, dinin insanlara ulaştırılmasında, dinin kendi kalbime ulaştırılmasında böylesi bir çabam, böylesi bir endişem, böylesi bir gayretim olmadı. Yani ticaretinde gösterdiğim, evime temizliğe gösterdiğim titizliği, bu noktadaki yeteneklerimi ben kitabı öğrenmede, peygamberi öğrenmede kullanmadım. İşte sevgili dinleyenler, ya eyyuhel müzzemmil, o zaman ben de şöyle radyonun tellerinden taslim kulaklarınıza kadar ulaşan bir şefkat sesini ben de size doğru sündüreyim. Ben bu lafı, bu sözü size karşı bir bakıma ulaştırmış olayım. Diyeyim ki ya eyyuhel müzzemmil, ey örtüsüne bürünenler. Kendi örtüleriniz var. Böyle sığınmışsınız, korkmuşsunuz, büzüşmüşsünüz sanki hayatınıza. Hadi diyor Allah-u Teala. قُمِ اللَّيْلَ اِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ اَوِنْ مُصْمِنْهُ قَلِيلًا اَوْزِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Böyle gecenin derinliğinde gelen ayetler sanki böyle bunlar. Tabi biz bunu sabahın veya işte günün herhangi bir saatinde okuduğumuzda çok da fazla zihnimizde bir şeyler oluşmuyor. Sanki o görevi sonraya ertelediğimiz için hep bir türlü bunun gerekliliğini kavrayamadık yıllardır. Ama Allah-u Teala tekrar bunu vahyin ilk döneminde peygamberine ve etrafındaki ashaba söylemiş. Ne diyor Allah-u Teala? Geceleyin kalk. Gumilleyle. Geceleyin kalk. Gecenin az bir kısmında ya yarısında ya da yarısından daha az bir dönemde ya da daha çoğunda, yani gecenin üçte birinde, gecenin üçte ikisinde ya da gecenin yarısında böyle bir dönem, böyle bir miktar kalk. Kalkınca ne olacak? Önce bir kalk ama. Önce bir gum kelimesiyle Allah-u Teala kalkmayı emrediyor. Şöyle bir ayağa kalk, şöyle yatağından kalk, şöyle bir o büzüştüğün rahatlık ortamından, kendi kavanozundan, kendi iç dünyandan, gömüldüğün zevk aleminden, gömüldüğün oyun eğlence dünyasından, yani Müslümanı da dünya sarıyor, kafiri de sarıyor. Dolayısıyla dünyanın insanlara yaklaşımı hep aynı. Dünya oyun, eğlence, tefahür, işte ne bileyim insanların birbirine karşı hava atması, bir malda ve evlatta çoğaltma diye Kur'an'da tanıtılıyor ya. Dünya bizim için de öyle, kafirler için de öyle. Dolayısıyla Müslüman Allah-u Teala sanki bir uyarı getiriyor. Kalk. Yani bu çirkef ortamdan, bu yaşadıklarının içerisine sıyrıl. Şöyle gecenin dinginliğin, hayatın o en rutin hale geldiği ya da ne diyelim şöyle günün hareketliliğin durduğu o sakin dönem kalk, kalk ve ne yap? وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Kur'an'ı ağır ağır oku. Kur'an'ı hemen böyle Türkçe ediveriyoruz. Türkçesini bu şekilde söylüyoruz. Kur'an'ı düzenli bir şekilde oku. Tertil anlamı üzerinde dura dura, manasını kavraya kavraya, güzelce okumak. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen rivayetlere göre bu mesele şöyle. Mesela Fatiha, bugün de okuyacağımız için belki Fatiha bir örneğini veriyoruz zaten. Elhamdülillahi Rabbil alemin, Errahmanirrahim, Maliki yevmiddin gibi belki. Bilebildiğim, anlayabildiğim kadarıyla bu böyle. Yani ayetleri bir kere böyle bu şekilde okuyoruz ve duruyoruz. Niye böyle yapıyoruz? Sırf aradan mola vermek, nefes alıp vermek için değil. Birinci ayetin manasını şöyle bir zihnimde canlandırıyorum. Birinci ayeti düşünüyorum. İkinci ayeti düşünüyorum. Sonra üçüncüyü düşünüyorum. Dura dura, düşüne düşüne, kavraya kavraya, geçip giderek değil, böyle ağır ağır okumaktan bahsediyor. Ya ama bu şu demek de değil. Mesela ben diyorum ki birisine günde kaç sayfa Kur'an okuman lazım? Mesela diyorum 60 sayfa Kur'an okuman lazım diyor. Ya çok olur diyor, onu anlayan ben diyor. Şöyle günde 2 sayfa okurum diyor. Bu 2 sayfa düşüne düşüne ağır ağır üzerinde dura dura filan diye anlatıyor. Tabii yani aslında benimle dalga geçiyorlar. Ya da beni ne bileyim atlattıklarını düşünüyorum bu durumda ben. Çünkü adam kendi işinde sabahleyin bir başlıyor. Akşama kadar ağır ağır dura dura düşüne düşüne düzenli 8-10 saat vakit ayırıyor işine. Ya da geçiyor televizyonun karşısına 1 saat 2 saat 5 saat ağır ağır düzenli sürekli okuyor sürekli dinliyor. Ama kitaba gelince 2 sayfa yok diyor. Düşüne düşüne okuyacağım filan. Sanki atlatıldığımızı hissediyoruz. Yani Müslümanlar böyle bir niyette değiller belki ama bu mantığı da kenara koyup Allah'ın dinidir bu ve Allah bana gönderiyor ve bana diyor ki kalk. O zaman kalktığımda sanki işim, aşım, eşim, hayatımmışçasına bu konuya daha bir dikkat edelim diyoruz. Kur'an diyor ve diyor ki kalk ve ağır ağır kitabını oku. Alimler demişler ki, demek ki o dönemde okunabilecek kadar bir Kur'an parçası vardı da ondan böyle söylendi. Belki de bu emir ilk günlerde geldi ama bu şunu da ifade ediyor. Sonraki dönem içinde bir ifadeydi. Bundan sonra da böyle her gelen ayeti tekrarla oku manasında da düşünülebilir. Yani biz bugün bize düşeni anlamaya çalışalım. Allah-u Teala'nın kitabı elimizde, bütünüyle elimizde. Dolayısıyla biraz biraz sürekli her gece devamlı düzenli belli bir şekilde okumamız gerekiyor. Gecenin hangi vakti bize münasip olursa o vaktinde. Bazen gecenin başı, bazen sonu, bazen ortası, bazen üçte biri, bazen üçte ikisi, bazen yarısı, bazen bir kısmı işte hangi bölümü ki Allah bunu bize müsaitleştirmiş okuyu anlıyoruz. Gerçi bu emirler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem için gece namazının farz kılındığı dönemler. Peygamber Efendimiz için değil sadece ashabı için de farz kılmış. Belli bir dönem artık rivayetler farklı. Müslümanlar peygamberle birlikte sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin teheccüd namazını kılıyorlarmış. Gece namazını kılıyorlarmış ve bu namazda da Kur'an okumaya devam etmişler. Uzun bir dönem. Belki kısa bir dönem. Sonra Allah-u Teala bunu kaldırıyor. Yani kaldırıyor derken sünnet haline döndürüyor. Yani bunu devamlılık yani bir öğle namazı gibi, bir akşam namazı gibi, yatsı namazı gibi farz olmaktan çıkarıyor sadece. Ama Müslümanlar için bir edep, adab, Müslümanlar için bir hayat programı olarak da aynen duruyor bu ayetler. Bu ayetler kalkmıyor, bu ayetler köşeye konmuyor. Sadece ayetlerin farziyetin noktasında Allah-u Teala 20. ayetle birlikte şöyle bir hafifletmeye gidiyor. Zaten tam kelime de hafifletme. Yani konu biraz daha hafifliyor. Müslümanların çekemeyeceklerinden dolayı, bazı durumlardan dolayı onlara Allah bir hafifletme getiriyor. Yeri gelince konuşacağız inşallah. Evet, Allah-u Teala neden kitabı okumamız gerektiğini de bundan sonraki ayette söylüyor. Çünkü diyor biz size ağır bir söz, sana diye tabii kitabı ama ben sanki hep beraber anlamaya çalıştığım için bu ayetleri bütün bir toplum için kendimiz etrafımızdakiler için anlamaya çalıştığım için ayeti biraz daha geniş söyledim. Biz sana ağır bir söz vahyediyoruz. Yani bu gelen Kur'an gerçekten ağır. Nesi ağır? Kilosu mu ağır? Hayır, bu Kur'an-ı Kerim'in gelişi ağır imiş Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Mesela kış gününde Resulullah terler imiş ya da devenin sırtında ise deve çöküverirmiş. Böyle ağır bir söz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özel donanımından dolayı böyle bir vahiy gelişini kaldırabiliyordu. Ama asıl burada kastedilen herhalde ki vahyin getirdiği konu ağır. Yani bu konu ağırdan kasıt ağırlıklı, hayata müteallik, hayatı değerlendiren bir kitap bu. Hayatla alakalı olduğu için, hayatın düzenlemesi olduğu için ağır bir söz. Düşünülmesi bir söz, kavranılması gereken bir söz, beraber olunması gereken bir söz. Hani ağır misafir diyoruz ya mesela. İşte sanki öyle. Bu ağır bir vahidir hayatımıza gelen. Ve bunun okunacağı yerde o bakımdan böyle düzgün olmalı. Sanki şöyle kendimizi ayarlamalıyız. İnne neşi'ete leyli hiye eşeddu vat'en ve akvamu qila. Ve Allah-u Teala bunu neden gece okumamız gerektiğinden de bahsediyor. Neden gece kıyamlarında Kur'an'la beraber olmamız gerektiğini, Kur'an'ı okumamız gerektiğini de tekrarlıyor bize. Çünkü diyor gecenin anlamı daha yoğundur ve söz daha insana ulaşır, daha kıvamlı ulaşır. Gecenin neşesi de, gecenin de diriliği, kendisine has bir diriliği, bir coşkusu vardır bundan dolayı. Gece Bizler için karman çorman olmuş bir hayat var. Gece 12'lere 1'lere kadar farklı bir hayat yaşıyoruz. Işıklar, lambalar ve diğer aletlerin bize yansıtmaları sonrasında zihnimiz alabora olmuş durumda. Gece neredeyse sabaha ulaşıyor ve biz sabahlarımızı uykuyla geçiyoruz çoğu kez. Böyle bir yanılgı, böyle bir ters yüz olmuş hayat içerisinde sekinette olmuyor. Kitapla birlikteliğimiz de belki bundan dolayı çok tatlı olmuyor. Bu bakımdan müminler becerebildikleri kadar, yapabildikleri kadar geceyi güzelleştirmeye çalışsınlar. Gecenin ilk bölümünü değil de daha çok son bölümünü kullanmayı Allah hepimize biraz daha nasip etsin. Böyle bir seher vaktilerinde kitapla birlikteliği bize nasip etsin. Çünkü gecelerinde kitapla beraber olanların gündüzleri de inşallah daha hareketli, daha hayat dolu olacak. Evet, gece böyle. Gündüzde ise inne leke finne hari sabhan tavila diyor Allah-u Teala. Gündüz senin için böyle bir hayat var. Uzun tavırlar, hareketler var. Sabhan tavila böyle tam bir motomot düşünce olduğunda galiba yüzüş, uzun yüzüşler var diyeceğiz. Yani gündüzün yüzüşü nasıl olur? Hareketli bir hayat var. Gündüz bir dalgalanma var. İnsanlarla berabersin. Sorumlulukların var. Maişet derdi insanlarda olabilecek. Geçim dirliği olacak. İnsanlara ulaşma derdin olacak. Bu hareketlilik içerisinde kitabın kendi iç dünyamızda düşünülmesi belki kolay olmaz, güç olacaktır. O bakımdan gündüz bir başka iş var. Yani gündüz gece öğrendiklerinin yaşaması var. Gece ise gündüz için öğrenmemiz gereken cümleler var. Böylece Müslüman sürekli bir hayat yaşayacak. Yani وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ Rabbinin ismini gündeme getir. Rabbinin adını an. Gece, gündüz, hayatın her bir bölümünde hep Allah'ın adını an, Allah'ın adını yücelt وَتَبَدَّلِ اِلَيْهِ تَبْدِيلًا ve bunun dışındaki her şeyden yüz çevirerek sadece Allah'a yönel, sadece ona dön, bütün yönelişin, bütün razı etme çaban Allah olsun. Başka şeylerden vazgeçmemiz isteniyor. Başka şeyleri başkalarını, ana, baba, evlat, çoluk, çocuk, kadın, kız, erkek neyse etrafımızda birçok insan var. Bunları memnun etmemiz eğer Allah-u Teala'yı memnun edecek türden ise memnun edeceğiz. Değilse eğer onları memnun etmemiz Allah'ı memnun etmiyor, Allah'ı öfkelendirecek durumda ise o zaman onlardan vazgeç ve sadece Allah'a yönel. Ve Allah-u Teala diyor ki çünkü senin Rabbin doğuların, batıların, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka ilah yok ve artık o zaman kendine sadece onu vekil edin. Hayatın hakkında tüm kararları o alsın. Bütün yönlerin sahibi olan, doğunun ve batının Rabbi olan Allah alsın. Ne doğu ne batı sadece Allah-u Teala'ya yönelmemiz istendi ve kararları onun almasını da istiyoruz biz Allah'tan. Bu konuda sabra değer bir konudur. Fasbir alâ mâ yekûlûn. Onların dediklerine sabret. Vehcurhum hecran cemî ve onların hayatından güzel bir şekilde sıyrıl. Böylece hicret et. Arka arkaya gelen ayetlerde Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve elbette tabii onun muhatap olduğu konularda aynı bize de sözler söylüyor, emirler veriyor. Yukarıdan itibaren düşünürsek birinci emir kalk oldu. İkinci emir kalktıktan sonra gecenin herhangi bir bölümünde kalktıktan sonra ağır ağır Kur'an oku, Kur'an'ı anlayarak oku oldu. Ve sonra bunu neden olduğunu Allah-u Teala bize ifadelendirdi. Ardından tekrar bu okumayı bir de zikir haline getirmemiz, sürekli gündemde tutmamız istedi Allah-u Teala. Allah adını, Allah'ın ismini hep en yüce olması için çabalamamızı bizden istedi. Ve bütün başka şeylerden de sıyrılmayı bize emretti, önerdi. Ardından doğuların batıların kendisine ait olduğunu söyleyen Allah-u Teala kendisinin tek bir ilah olduğunu artık bu o zaman vekil olarak sadece Allah'ı kabul etmemizi bize emretti ve dedi ki sabret. Niye sabret? Onlara söylediklerini. Ne söylüyorlar? Ha şu söylüyorlar. Belki şair diyorlar, kahin diyorlar filan ya da diyecekler. Mecnun diyecekler. Yani bir takım iftiralarda, kötülüklerde bulunacaklar. Bir böyle onların dediklerine sabret. Bir de onların ağızlarını doldura doldura önerdikleri, planladıkları, programladıkları bir hayat var. En güzel bizimki, fena halde en güzel bizimki diye ortaya koydukları, kendilerini tanıttıkları, pazarladıkları bir hayat var. Kendi hayat tarzlarını büyütüyorlar, öneriyorlar, anlatıyorlar. Reklam panolarında sağda soldaki tüm yazılı, çizili, resimli etiketlerde bunları görebiliyoruz. Ve bize böyle böylesi bir hayat, böylesi bir söz hep gündemimize dalıyor. Etkileniyoruz onların sözleri karşısında. Hayır diyor Allah-u Teala. Tasbir alâ mâ yekûl. Onların sözlerini, onların önerdikleri hayata karşı sabırlı ol. Diren kendini yaşa sen. Kendi Allah'ın sana gönderdiği dini yaşa. Bundan dolayı da bir sıkıntın olmasın ve ayrıl. Vehcurhum, hicret et, vazgeç. Hecran cemili. Ama bu hicretinde böyle kaba bir gidiş olmasın. Yani insanları mahvederek, perişan ederek, yıkıp yumarak değil, mesela anneden ayrılmak gerekecek. Mesela babadan ayrılmak gerekecek. Mesela kadından ayrılmak gerekecek. Mesela sevdiğimiz etrafımızdaki insanlardan, beraber okuduğumuz insanlardan, yani onlar gibi olmamamız gerekiyor ise, bu ayrılışımız bir kere güzel olmak zorunda. Yani hani tereyağından kıl çeker gibi. Ama şöyle değil, ayrıldığınızı hissetmeden, hissettirmeden ayrılış değil, hissettireceğiz. Ben Allah için sizden ayrılıyorum. Evet, ben de sizin gibi oynamayı, ben de sizin gibi eğlenmeyi, ben de sizin gibi zıplamayı, ben de sizin gibi zevkler peşine koşmayı bilebilirdim ama ben Allah'a dayandım, Allah'a güvendim, Allah'a vekil tayin ettim. Allah da bana bu hayatı değil, şu hayatı, bu programı değil, bu programı emretti. Dolayısıyla ben sizden, sizin hayatınızdan sıyrılıyorum. Sizi sevmiyorum değil, size düşmanım, kim besliyorum değil, siz kötüsünüz değil, kötüsünüz ama yaşadıklarınızdan dolayı kötüsünüz ya da ise kişisel manada değil, o bakımdan sizden sıyrılıyorum, günahlarınızdan sıyrılıyorum, sizin gibi olmayacağım, farklı olacağım deyip göç etmek. Başka bir yere değil belki, önce zihin planında, kalp planında bir hicret, göç et, vazgeç, ayrıl, sıyrıl diyor. Ve ardından da Allah-u Teala eğer bu durum bir düşmanlık oluşturacaksa, ki oluşturur, belki iyi niyetle bizim bu ayrılışımızı, bu göç edişimizi, bu farklılaşmamızı kaldıran, anlayan, kavrayan, ya adam doğru, haklı, iyi yapıyor diyen olabileceği gibi ama büyük bir bölümü de kızar, öfkelenir, olmaz der, yanlış der, biz atalarımızdan böyle görmedik, hiç babamız böyle yapmamıştı, ilk defa sen mi hoca oldun filan diyenler olabilir. Ve zerni, onları bana bırak. وَالْمُكَذِّب۪ينَ اُلِنْ نَعْمَةِ Yani kendisine nimet verilmiş diye yalanlayanı bana bırak diyor Allah-u Teala. Onları bana bırak, o yalanlayanları, yalanlamakta olanları. Kendilerine nimet verildi diye. Yani gerçekten en çok yalanlayanlar belki de kendilerine en çok nimet verilenlerdir. Kendilerine, buradaki nimet tabii ki mal mülk manasında, evlat manasında, çoluk çocuk, hayattaki adam manasında, konu komşu çevre manasında çok nimete ulaşmış. Hayat boyu bereket, hiç böyle zorluk çekmemiş. Bir eli yağda, bir eli balda hayat sürmüş bir adam ama yine yalanlar. Ben bakıyorum, mesela nerede çok fazla yeşillik var, orada çok insanlar içki içiyorlar. Böyle bir şey söyleyebiliriz belki. Neden? Nedense insanlar ne kadar çok para kazanıyorsa o kadar çok Allah'ın dinini, Allah'ın programını yalanlamaya doğru gidiyorlar. O kadar çok Allahsız bir hayat yaşamayı tercih ediyorlar. Sanki şeytan özellikle şükürlerini engelliyor böylelerinin. Bırak o yalanlayanı, şımaran, kendisine nimetler geldiği halde Allah'ını görmeyen şu yalancıyı bana bırak diyor Allah-u Teala. Ve mehilhum kalila, onlara az bir süre ver. Yani onları şöyle bırak, onlar yakında işleri bitecek. Onların düzenleri, dünyaları, hayatları ne kadar? İşte 70, 80, 30, 40, 50 belli bir sayı var. Bu dönem yaşarlar, bu dönem havalıdırlar, sonra geçip giderler, perişan olurlar. Yani biz bakıyoruz, bu dünya içerisinde bile kimseyi suçlayacak değiliz. Kimseye aa bak ne kadar kötü falan demiyoruz. Çünkü biz kendimizin iyiliğini veya kötülüğünü daha çok önemsiyoruz. Ama bununla birlikte bakıyoruz, bir zamanlar yıldız olmuş, parlamış, ünlenmiş birçok insan var. İnsanlar tarafından alkışlanmış, müthiş simlenmiş, tanrı yerine koymuş, ilahlaştırılmış birçok insan var. Sonra onlar belki de affedersiniz böyle bir çöp tenekesinin kenarında ölüp gidiyorlar. Böyle hayatları biz okuyoruz, sağdan soldan duyuyoruz ve görüyoruz. Yani onlar yalancıdır falan manasında konuşmadık belki ama bir ibret de alacağız ya. Bu insanların hayatından, başkalarının hayatından. Biz bu dünyada bunu görebiliyoruz. Kim ki Allah'a yalanlar, Allah'ın verdiği nimeti Allah'tan değil başkalarından bulursa sonunda böyle ölür ve sonrasında da yine berbat bir hayata doğru kürek çekmiş olur. İşte onlara sen biraz mühlet ver, sen kendi dinini yaşa diyor Allah-u Teala ve ardından da bu yalanlayanların başlarına neler geleceğini, cehennemde neler yaşayacaklarını sanki bize anlatmaya başlıyor tekrar kitabın bu bölümünde. Şimdi siz bana şöyle diyorsunuz. Hoca sen Kur'an'daki şahsiyetleri anlatacaksın. Başladın Kur'an'ın bu suresinin tefsirini yapmaya falan. Hayır. Yani bir tefsirden öte bir şey yapalım istiyorum. Yani tefsir kadar olamaz belki sözlerimiz. Mütevazilikle falan da konuşmuyorum. Sadece kısa ifadelerle elimden geldiği kadar surenin tanıtımını yapmak durumunda olduğumu da biliyorum. Çünkü Mekke döneminde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının şahsiyetini bu sureler mi oluşturdu? Evet. Bu ayetlerle mi Ebu Zer, Ebu Zer oldu, Abdullah İbni Mesud oldu, Hatice oldu, Zeyd oldu, Allah onlardan razı olsun. Bütün bu sahabeler, kimisi bir zamanlar yan kesiciydi, kimisi gariban, fakir, fukara, köşede bir adamdı, kimisi bir köleydi, gibi tüm bu insanlar, bakıyoruz sahabe oldular, örnek insanlar oldular. Nasıl oldular? Bir, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin onlara okuduğu ayetlerle, artı bir de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in örnekliğiyle, onun sünnetini uygulayarak. Bu iki şeyle onlar sahabe oldular. Bu iki şeyle onlar İslam toplumunun efendileri oldular, Müslümanların örneği oldular. Öyleyse yapacağımız şey şu, yani bu ayetleri okuyarak Kur'an şahsiyeti oluşturmak, kendimizi Kur'an'a uygun bir şahsiyet haline getirmek, becerebildiğimiz kadarıyla da bu dönem deki bu ayetleri hem bize ne ifade ediyor hem de o dönemde rastlıyor. O zaman burada bir şöyle mola veriyorum. Tekrar şu buraya kadar okuduğumuz ayetler üzerine düşünelim. Acaba bu ayetler ne söyledi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına ve kendisine? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem önce farklı bir hayat için farklı bir geceyi seçti. Bak burası çok önemli. Farklı bir hayatımız olsun istiyoruz isek, kafirlerden, günahkarlardan, hayatı sadece hayat olsun diye yaşayanlardan öte, sadece Allah'ın belirlediği bir hayatımız olsun için bir iş istiyorsak, bir kere geceden başlamalıyız işe. Yani gecemizi bir güzelleştirmeliyiz. Gece biraz daha düzgün olmalı. Ve sahabe toplumu bu dönem daha çok geceye önemsediler. Hem bunda bir güvenlik ortamı da vardı. Çünkü Mekkeliler Müslümanları bu şekilde gördüklerinde o dönem, o ilk dönemlerde daha bir baskı uygulayabilecekler idi. Müslümanların eğitimini Kur'an'la beraber de engelleyebileceklerdi. Onların uyuduğu, sızdığı dönemler Müslümanlar ayağa kalktılar ve kitaplarıyla beraber oldular. O zaman mümin hiçbir şekilde mazeret sunamaz. Ama diyemez. Yani şu ki hayatta bir de bu var ki falan diyemez. Şurada çalışıyorum. Ben falanın memuruyum. Ben falan feşmekanın işçisiyim diyemez. Müslüman ise öğrenmek için elinden geleni yapacak ve çabalayacak. Ona mutlaka imkan bulacak. Ve herhalde ki gecelerimiz çok serbest. Gecelerimize kimse müdahale edemez. O gecemizi kendimize, yani Kur'an'la beraberliği ayırmamız gerekiyor. Acilen ve hemen. Hemen bu gece. Yarını olmayan bugünden itibaren gecemiz kitapla birlikte olmaya ayrılmalı. Kur'an'la birlikte bir hayat sürmeye alışmalıyız. Kalkmalı, namaz kılmalı, Rabbimize dua etmeli, kitapla beraber olmalı. Allah'ın adını en iyi bilmeliyiz. Ve o zaman bu kararlılıkla inşallah gündüzümüz daha farklı olacak. Yani ticaretimiz daha farklı olacak. Kadınlığımız daha farklı olacak. Erkekliğimiz daha farklı olacak. Babalığımız, kocalığımız daha farklı olacak diyoruz, böyle anlıyoruz. Ve nitekim sahabe sanırım böyle olmuştu. Evet. Bu ayetlerden sonra Allah-u Teala, hangi ayetlerden? Şimdi böyle bazen ben kendi kafama göre konuşuyorum. Tabii siz eğer takip ediyorsanız, hoca nerede kaldı, nereye gidiyorsun diye sorabilirsiniz. Biz şu anda Müzzemmil suresini okuyoruz. Müzzemmil suresindeki Kur'an'daki şahsiyeti anlamaya çalışıyoruz. Ve şimdi sıra geldi yalanlayanlara. Kitapta yalanlayanları anlatıyor. Allah-u Teala Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme dedi ki, bırak onları bana. Kimi? O yalanlayanları. Niye? Kendisine nimet verdi diye havaya girmiş olanları bırak. Az bir mühlet ver onlara. Biz onları yakalayacağız diyor Allah-u Teala. Biz onları, yanımızda bukağalar var ve cayır cayır yanan bir ateş var. Onu atacağız onları. Cahime. Onları cahime atacağız. Ve orada yemek var. Nasıl bir yemek? Bir taam var ama öyle ki boğaza tıkılıp kalan bir şey. Öyle bir yemek. Acıda bir azap var. Ve azaben elime. Elimde bir azap var onlara. Ve taamen zâ vussah ve azaben elime. Elim bir azap cehennemde ve boğazlarına, ümüklerine çökmüş bir yemek. Ne aşağı iniyor ne de çıkıp gidiyor. Boğazlarında bir yemek. Sonra Allah-u Teala kıyamete geçiverdi. Yalanlayanlar, yani olur mu diyecekleri bir anda, hadi canım sen de diyecekleri bir anda, bunu da yalanlayacakları bir anda kıyamet sahnesini anlatmaya başladı Allah-u Teala. Dedi ki, bir gün gelecek, yeryüzü, dağlar hepsi titremeye başlıyor. يَوْمَ تَرْجُفُ الْاَرْضُ وَالْجِبَالُ Dağlar titriyor, yer titriyor. وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَه۪يلًا Ve dağlar un ufak oluyor, bir kum yığını haline geliveriyor. Dağların tüm o sertlikleri, kaya özellikleri yitiyor, yitiyor ve sanki üflemeyle dağılıverecek bir duman parçasına dönüveriyorlar. İşte Allah-u Teala bundan sonra Musa aleyhissalatü vesselam ve Firavun'dan bahsediyor. Musa'nın adı geçmese bile Firavun'un ona gidişini anlatıyor. Biz Firavun'a da elçiler gönderdik diyor Allah-u Teala ama Firavun isyan etti. Bunun üzerine biz onu tutuverdik ailesi etrafıyla birlikte sanki. Bak bakalım onun durumu ne oluyor? O reddettiği için, Allah-u Teala'ya karşı geldiği için o gün onun işi çok kötü. Nasıl bir gün o? Kıyamet nasıl? Allah-u Teala Firavun'un da yakalandığı, Firavun'un da işini bitireceği günü şöyle tanıtıyor. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمَنْ يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا Muhteşem bir ifade bu. Korkutucu bir düşünce, söz. Titriyoruz belki, titremeye çalışalım en azından anlamayı anlayalım. Anladıktan sonra titreyelim. Diyor ki Allah-u Teala eğer inkar edecek olursanız, dönüverdi sanki bize. Firavun zaten işi bitti ya. Firavun gibi olanlara, Firavun gibi olmayı hevesli olanlara, dünyayı Firavunca yaşamaya çalışanlara söylüyor. Ve tabii ki sanki biz de hemen köşedeyiz, mümin olduğumuz halde aman Allah'ım biz öyle olmak istemiyoruz diyoruz. Eğer inkar edecek, eğer küfür edecek olursanız çocukların saçlarını ağartan bir günde kendinizi nasıl koruyacaksınız? Hadi bakalım. Öyle bir gün gelecek ki çocukların saçları ağaracak. Korkudan daha çocuk yani hayatın neşesini üzerine taşıyan cıvıl cıvıl olan çocuk kederle öyle bir hale gelecek ki saçları ağrıyor. Hani Kur'an'da sanırım Hac suresindeydi Allah-u Teala o giriş bölümünde kıyamet sahnesini anlatıyor. İnsanlar sarhoş gibidirler diyor ama sarhoş değil aslında ya da hamileler diyor taşıdığını düşürür. Böyle bir gün anlatıyordu ya benzer bir ifade burada var çocuklarının saçları ağartan gün. Çocukların saçlarının korkuyla ağardığı gün koruyun kendinizi bakalım. O öyle bir gün ki es-sema'u munfatirun bih. Sema paramparça olmuş gökyüzü. Kânem va'duhu mef'ûle. Bu Allah-u Teala vaat ettiği bir gerçektir ve olup bitmiştir her şey. İnne hâzî tezkira. İşte bunlar size bir öğüttür. Femen şâet tehade ilâ rabbihi sebîlâ. Öyleyse artık bak kıyamet var. Hayat böyleyse artık her dileyen Rabbine giden bir yol edinsin. Herkesin bir hayatı var, herkesin bir imtihanı var. Herkes bundan sonra Rabbine giden, Rabbine doğru bir yol edinsin. Kadın kadınca, erkek erkekçe, genç genççe, ihtiyar ihtiyarca herkesin imtihanı var. Kimisinin ölüsü, kimisinin dirisi, kimisinin hastası var. Kimde doğum var, kiminde boşanma var, kiminde evlenme var. Herkesin imtihanı, bir derdi var. O zaman herkes bu dert, bu imtihan, bu sıkıntı, bu zorluk, bir kolaylık içerisinde Rabbine giden bir yol edinsin. Artık Rabbine doğru bir yol bulsun. Rabbine doğru bir yol. Nereden bu yol geçer? Yolun işaretleri Kur'an'da var. Ama yol hayattır. Kendin oradan bulacaksın yolunu. Kendi yolunu kendin bulacaksın. Rabbine bir yol bulacaksın. Kafana göre üretmeyeceksin yolu. Kendi hayatın var senin. Rabbimiz de zaten yolun haritasını vermiş elimize. Ama gerisini bulmak bize düşüyor. Evet sevgili dinleyenler. İlk 19 ayette Müzzemmil suresinde Allah-u Teala böyle söyledi. Daha sonra hafifletme diye bahsettiğim bölüm geliyor 20. ayette. Rivayetler o ki bu bölüm daha sonra gelmiş. Aynı Alak suresinde olduğu gibi yani ilk bölüm ve sonraki bölüm arasında fark vardı ya. Bu bölümde sonradan gelmiş ve Allah-u Teala bu ayetlerde bize şöyle söylüyor. Rabbin bildi diyor Allah-u Teala. Rabbin bildi. Senin gecenin 3'te 2'sinden biraz eksiğinde, yarısında ve 3'te 1'inde namaz için kalktığını bilir. Seninle birlikte olanlardan bir topluluğun da böyle yaptığını biliyor. Allah senin ve beraberinde olanların nasıl kalktığını, yani Allah'ın emrine tam uyarak gecenin başında, sonunda, ortasında, 3'te 1'inde, 3'te 2'sinde, yarısında kalktığını bilir. Geceyi ve gününüzü Allah takdir eder. Her şeyin ne olduğunu, nasıl olacağını, ölçüsünü Allah belirler. Sizin bunu sayamayacağınızı bildi Allah. Yani bunun buna güç yetiremeyeceğinizi, bunu tamamen kuşatamayacağınızı, bu ibadeti bu şekilde götüremeyeceğinizi Allah biliyor. Böylece tövbenizi kabul etti. Allah ona dönüşünüzü kabul etti. Yani Allah-u Teala bu niye samimiyetiyle bu gayretinizi gördü Rabbimiz ve sonuçta Allah-u Teala size sadece şunu söylüyor. Fakrahu ma teyessera minel Kur'an. Kur'an'dan kolayca gireni okuyun. Kur'an'dan kolayca okuyun. Anlayabildiğiniz yerleri okuyun. Ne kadar okuyabileceksiniz o kadar okuyun ama okuyun. Okumayı kesmeyin. Ve devam ediyor Allah-u Teala. Allah sizden hastalar olduğunu, başkalarının Allah'ın fazlını aramak için yeryüzüne gezip dolaşacaklarını ve diğerlerinin de Allah yolunda çarpışacaklarını bilmiştir. Yani üç sınıf insandan dolayı da belki bu emir geldi, bu emir hafifletmesi geldi. Kimine hasta olacak, hastalık dönemlerinde buna yetişemeyecek, yani gece kalkamayacak. Ya da bazınız gezip dolaşmak ticaret için ya da başka bir şey için yeryüzündeki bir işten dolayı gezecek. Ama Allah rızası için bir çıkış olacak tabii ki. Bundan Allah'ın fazlını aramak niyetiyle. Değilse, yani kafasına göre kendisine bir imtihan çıkartıyor insanlar ve o imtihanı yaşarken Allah-u Teala'yı diskalifiye ediyor, dışarı atıyor. Ama ne yapayım ki diyor sonra. Öyle olmaz. Yani sırf Allah için bir hayat adına dışarı çıkması gerekecek. Bir yerden bir yere gitmesi gerekecek. Böyle dönemde, böyle yolculuklarda da zor olacak bu iş. Ya da Allah yolunda çarpışma, savaş, cihat olacak. Çünkü cihat dönemi de geliyor. Hemen yakın Medine yaklaşmış ve savaş başlayacak. Böyle bir dönemde de yine bunu götürmek zor olacak. Allah-u Teala bunu biliyor. Öyleyse tekrarlanıyor ki artık Kur'an'dan kolayınıza gelen okuyun. فَقْرَوُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْ وَاَقِيمُ الصَّلَةِ وَاَتُوا الزَّكَةِ وَاَقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا. Kur'an'dan kolayına geleni oku. Bundan sonra hemen bunu eyleme geçir. Bedensel olarak namazını kıl. Namaz ortamı oluşur hayatında. Namazla beraber ol. Zekat ver. Malından Allah rızası için ver. Bütün malını Allah adına harca. Tut ne yapacaksa ama hep Allah için olsun. Ve Allah'a güzel bir borç ver. Canını, sözünü, hayatını, enerjini, malını, mülkünü Allah'a borç ver. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللّٰهُ هُوَ خَيْرًا وَاَعْظَمَ اَجْرًا. İşte Allah-u Teala şöyle söylüyor. O zaman kendiniz için hazırlık yapın, önden hayır gönderin. Ne gönderirseniz, ahirete yatırım yaparsanız, bu dünyada neler yaparsanız Allah adına, mutlaka Allah katında bunlar kaybolmayacak. Daha da çoğaltılacak, beslenecek, büyük mükafatlar alacaksınız. Allah durumumuzu bilmekte. Öyleyse Allah'tan bağışlanma dileyelim. Çünkü Allah bağışlıyor bizi. Vestağfirullah. Allah'tan bağışlanma dileyin. Son emir belki suremizdeki. İnna Allahu gafurur rahim. Allah bağışlıyor. Çünkü Allah bağışlayandır. Merhamet sahibi olandır. Suremiz Müslümanlara kalkıp Allah'ın kitabını okumak emriyle başladı. Yine kolayından gelen bir Kur'an okuma emri. Namaz, zekat, Allah adına borç vermek ve son olarak da istiğfarla sona erdi. Evet sevgili dinleyenler, Müzzemmil suresindeki ifadeler bunlardı. İnşallah hemen Müddessir suresine geçelim. Şimdi Müslümanlar geceyi kullandılar, geceyi güzelleştirdiler ama çok geçmeden Allah-u Teala aynı şefkat tonuyla ve aynı sanki böyle bir ikazla yine onlara tekrar sesleniyor. Ya eyyuhel müddessir, ey örtüsüne bürünenler, ey örtüsüne bürünen, ayet bu. Ama biz hani hep kendimize doğru da yönlendiriyoruz işi, ey örtüsüne bürünen, ey örtülerine bürünenler, ey hayat dışı olmuş olanlar, İslam'da böyle bir gevşekliğe düşmüş olanlar, yeteneklerini Allah için kullanmayanlar gibi konuştuk başta ya, yine öyle söyleyelim isterseniz. Ey örtüne bürünen, Allah-u Teala Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sesleniyor. Ama bu sesleniş bu sefer gündüze doğru. Kum, kalk. Ama nasıl kalk? Dik dur, ayakta dur. Fe envir, uyar. Gece okudun, şimdi gündüzde uyar. O Rabbeke fekebbir, Rabbini büyükle, Allah'ı en büyük yaşa, Allah'ı en büyük tut, bunu söyle, tekbir ile hayatını götür, sadece sloganını atma, ama Allah büyüktür de, Allah'ın büyüklüğüyle bir hayat yaşa, ve siyabeke tatahhir, elbiseni temiz tut, çevrendeki müminleri, akrabanı temizle, seninle beraber olan insanlara karşı böyle bir temizleyiciliğin olsun, temiz bir hayatın, temiz namuslu bir hayatın olsun, kendini, elbiseni, çevreni temiz tut. Ver rucuze fehcur, ve günahlardan hicret et. Yanlış hayattan hicret et. Bu bana benzer ayet biraz önce de geçmişti. Orada Allah-u Teala vehcurhum hecran cemila demişti. Onlardan güzel bir şekilde ayrıl o hayattan. Burada da Allah-u Teala günahlardan vazgeç. Ve la temnun testeksir. Ve daha çok istekte bulunmak için iyilik yapma. İnsanlara yaptığın iyilik onlardan bir şey beklentisi için olmasın. Ya başa kalkma, başa kalkıcılıkla beraber isteklerini de çoğaltma. Veli rabbike fasbir, Rabbin için sabırlı ol. Allah adına sabret, dinle, diren, devamlılığın olsun hayatında. Bu ilk bölümün bu ayetlerinin de, ilk 7 ayetin de bir indiği söyleniyor. Daha sonraki bölüm daha sonra indi ama belki de çok uzun bir ara yok. Bir süre sonra indiği söyleniyor. Evet sevgili dinleyenler. Allah-u Teala bu ilk 7 ayette Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme emrettiği konuyla Müslüman şahsiyetin temellerini de bize tekrar sunuyor. Müzzemmil suresinde Müslüman şahsiyetten Allah'ın isteklerini öğrenmiştik. Müslüman nasıl olmalıydı? Burada da Allah-u Teala peygamberine yine sesleniyor. Mekke'nin bu ilk döneminde nasıl bir Müslüman olmalı? Öncelikle bir kere örtüsünü bırakmalı. Üzerindeki gafleti, üzerindeki durgunluğu kenara koymalı ve ayağa kalkmalı ve uyarıya geçmeli. Uyarmalı insanları. Hadi demeliyiz etrafımızdakilere, sağımızdaki, solumuzdaki Müslümanlara. Demek ki sadece kendimiz için Müslüman olmuyoruz, çevremizdeki insanlara da bir söz söyleyeceğiz. Hani kendin yapmadığın şeyi söylemeyeceksin ama ayağa kalkmış olan insanlar, etrafındaki ateşten yanmakta olan kişilere karşı ama bak paçan yanıyor ama gömleğin tutuştu diye nasıl uyaracaksa, Müslüman da çevresindeki günahlar karşısında titiz olacak ve onları uyaracak. Hadi diyecek. Ve bunu yaparken kendisi de şunu yaşıyor, Rabbini büyüklüyor. Allah en büyüktür diye yaşıyor. Temizlik var hem maddi hem manevi manada, hem kişisel yani sadece kendisine ait hem de toplumsal manada çevresiyle birlikte bir temizlik yapıyor. Şirki temizliyor, günahı temizliyor, kendi hayatını arındırıyor. Böyle bir evi, böyle bir ortam, böyle bir işi oluyor. Öte yandan günahlardan kaçınıyor, hicret ediyor, vazgeçiyor. O güne kadar yapmış ama artık yapmıyor. Ya da etrafında yapanlar var, ondan terk ediyor. Mesela hani şu gıybet olayını bilirsiniz. Eğer birileri dedikodu yapıyorlarsa, engelleyebiliyorsak susun diyeceğiz. Yok gücümüz yetmiyorsa, hiç olmazsa oradan kalkıp gitmemiz bize öneriliyor. O yani onları bırakmamız isteniyor. Uyarılarımız tutmaz ise eğer. Ve başa kalkma iyiliği. İyiliği başa kalkma ya da çoğaltma bu noktayı. Yani bir şeyler talep etmek için, daha fazla bir şeyler bulabilmek için, gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığıyla iyilik yapma. Sen iyiliğini Allah için yap, Allah adına yap ve Rabbin için sabırlı ol. Böyle bir hayat var. Sabredilmesi gereken bir hayat. Kur'an'ın birçok yerinde bu tekrarlanıyor. Direnmemiz gerekiyor. Devam etmemiz gerekiyor. Namaza, abdeste, Kur'an'a, Kur'an okumaya, Kur'an'lı Müslüman olmaya sürekli devam, direnmek gerekecek. Bunun tavsiyesi de zaten sonra istenecek. Evet, ilk bölümdeki bize sunulan şahsiyet bu. Daha sonra Allah-u Teala hemen kıyamet konusuna geçiyor. Bu surede hemen kıyametten bahsediyor Allah-u Teala. فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُرِ فَذَٰلِكَ يَوْمَ اِذِنْ يَوْمُ نَصِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا وَبَنِينَ شُهُودًا وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ اَزِيدْ كَلَّا اِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا سَأُرْهِقُهُ سَعُودًا. Evet, bir kafir mantığı anlatılacak biraz sonra. 18. ayetten itibaren bir kafir şahsiyeti tanıtılacak. Allah-u Teala sanki onun da girişini yapıyor. Kıyamet borusuna üflendiği zaman. İşte o zorlu bir gün. Kafirler için hiç kolay değil. Bırak o kendisini tek başına yarattığımı. Hani o tekil yaratıldı ya, hem annesinden doğuşu anlatılıyor burada. İnsan, bütün insan, bütün insanlar hep tek doğarlar. Etraflarında evet onları belki ona ebelik yapan, seven, okşayan, tutan insanlar olsa bile tekildir, kimsesizdir, bir başınadır. Hayata geliş açısından bir tektir. O tekil yaratılan kişi, tek başına yaratılanı Allah-u Teala ya da Allah'ın yarattığı sadece o kişiyi bana bırak. O yarattığım kişiyi bana bırak diyor Allah-u Teala. Tek olarak yarattığımı bana bırak ki ben ona mal verdim diyor. Ona çok mal verildi. Buna rağmen çok serveti oldu. Malen memnuda, memduda yani böyle gerçekten çoğalan, alabildiğine geniş kapsamlı bir mal ifade ediyor. Böyle malı olan bir adamı bana bırak. Ben ona mal vermiştim, evlatlar vermiştim. Hazır gözün önünde hemen sevdiği, okşadığı yani beklediği değil. Ya da uzağa gönderdiği değil, arkasından ağladığı değil. Hemen gözünün önünde evlatlar, mal, mülk vardı ve bir de buna çok büyük imkanlar, sayısız fırsatlar vermiştim. Habire avantajları olmuştu hayatta. Hep güzel imkanlar olmuştu. Her bir noktada dönüp Allah'ına teşekkür edebilirdi. Her bir sıkıntı döneminde hemen yeniden Rabbine doğru bir yöneliş olabilirdi. Ama o daha da istedi. Daha da istedi, vazgeçmedi, doymadı, bitmedi onun istekleri yeryüzünden. Oğlu oldu bir oğul, kızı oldu bir kız daha. Keşke böyle olsa sadece. Hayır, mal mülk derdiyle çoğaltmak, adamlar olsun, etraf olsun, reyting artsın, dinleyenleri, izleyenleri, adamları, alkışlayanları çoğaltsın derdiyle öyle bir çoğu isteği oldu ki dünyaya her türlü bağlanışla bağlandı. Her şeyi burası olarak gördü. Oysa kella innehu kâne li âyâtin anîdâ. Bunların hepsi şuna yaradı onun için, o ayetlere karşı inatçı kesildi. Ve Allah diyor ki biz onu zor bir yokuşa, sarp bir yokuşa, büyük bir bayra zorlayacağız. Yani kıyamet yokuşuna tırmanacak, yani cehennem yokuşuna tırmanacak ve oraya düşecek. Ona verilecek bu olacak. Evet, kafir Allah, önce kafir şahsiyetin imkanları tanıtılıyor. Neler verildi? Bu Allah-u Teala'nın yarattığı ve buna rağmen Allah'a karşı gelmiş, buna rağmen Rabbine şükretmemiş şahsiyet. Yukarıda Rabbini büyükleyen, Allah'ı anan, Allah için sabreden, Allah için bütün günahlardan sıyrılıp sadece Allah'ın istediği hayat tarzını kabul eden bir mümin var. Böyle bir mümine mümince olma çağrısından sonra ama diyor kıyamet var, kıyamette sanki taraflar belli olacak. İşte bir taraftaki adam neden böyle bir kötülüğü tercih etmiş, o anlatılıyor. Kafir insan malı var, mülkü var, evladı var, iyali var. Kendisine birçok imkanlar verilmiş ama tutuyor da ancak Allah'ın ayetlerini reddediyor. Allah'ın ayetlerine karşı inatçı oluyor. Allah'ın istediği programı bir türlü evet diyemiyor. Müminler, Müslümanlar. Bu noktada kendimizi bir daha düşünelim. Biz ne durumdayız? Allah bize mal mülk verdi, çoluk çocuk evlat verdi, imkanlar verdi, çevremizde birçok olaylar oluyor. Şahit olduğumuz güzellikler var, bizimle beraber olan insanlar var. Doyuyoruz, daha da istiyoruz. Allah bunları da veriyor, imkanlar tanıyor bize ve hala Allah'ın kitabıyla beraber değilsek, eğer böyleysek, Allah bizi de bu zor yokuşa sürmez mi? Ya da tam tersiyle düşünmeye çalışalım. Zor bir yokuşa doğru tırmanmış gibi yaşıyorsak, yani hayat böyle sanki hiç bayır aşağı değil, hep benim hayatım bayır yukarı gidiyor gibi oluyorsa, evlilikte, çoluk çocukta, imkanlarda hep bir zorluk varsa, biraz da Kur'ansızlıktan olmasın, biraz da Allah'ın nimetlerine şükürsüzlüğümüzden dolayı olmasın, biraz da Allah-u Teala'nın ayetlerine karşı inatçı bir hayat, hep kendi programımızı yaşama derdine olmasın. Ama insanlar diyor ki ya namaz kıldık, oruç tuttuk ama olmadı falan diyenler var. Hayır, Müslüman yönelmeli, Rabbini dinlemeli, yukarıdaki Müslüman performansını göstermeli. Ama Allah-u Teala böyle sarp bir yokuşa sürülecek olan ve cehenneme doğru çıkacak olan adamın özetlerini 18. ayetin itibaren Müddessir suresinde tanıtıyor. İnnehu fekkara ve kaddara fe kutile keyfe kaddar sümme kutile keyfe kaddar sümme nazar sümme abese ve besar sümme edbara ve istekbar ve fekale in hâzâ illâ sihrun yü'sar in hâzâ illâ kavlul beşer seuslihi sekar ve mâ edrâke mâ sekar la tubqî ve la tedar levvâhatun lil beşer aleyhâ tis'ate aşar. Evet, vaktim yettiği kadar bu bölümü buraya kadar söylemeye çalışayım. Allah-u Teala gerçekten müthiş bir ifadeyle bize kafirin o böyle, yani radyoda olduğumuz için bazı kelimeleri kullanmakta sıkıntı çekiyorum. Yani utanıyorum. Ama bu adamın şu yaptıkları ancak onun bir raconunu gösteriyor. Kelime münasip olsa söyleyeceğiz belki ama öyle bir üçkağıtçı adam ki öyle bir alan böyle değişik düşünüyor, ne derler ona, böyle farklı hareketler, tipler, roller sergiliyor. Sanki düşünürmüş gibi, sanki olayı anlıyormuş gibi süzüyor, eliyor, dokuyor, tekrar biçiyor, kumaşı yokluyor, bakıyor, elliyor, oldu olmadı diyor. Çok sahici roller çiziyor ama sonrasında aslında hepsi bir rol. Bunu anlatıyor Allah-u Teala bize. Aklıma hemen benim Firavun geldi. Hani Firavun da mümin bir adam vardı onun sarayında ve imanı açıklayınca sıkışmıştı köşeye, çok mantıklı konuşuyor, tutarlı sözler söylüyordu mümin adam. Firavun bunun üzerine hemen döndü, hani baktı ki insanların gözünde değeri düşecek, dedi ki ey Haman bana bir kule yap, şu kuleye bir çıkayım da şu Musa'nın tanrısı var mı yok mu bakayım. Gerçi ben onun yalan söylediğini zannediyorum ama filan demişti. Yani bilimsel takılmış, kendince araştırmacı bir tavır sergiliyor, samimiyetle olayın üzerine gidiyor, düşünüyor, bakıyor, ediyor ama olmadı diyor. Yani elimden geleni yaptım ama olmadı diyor. Bugün de böyleler var değil mi? Yani işte diyor, yani Müslümanlara iyilik yapmaya çalıştım, Müslümanlar gibi düşünmeye çalıştım ama olmadı artık diyor, falan yerden konuşacağım falan diyor. Böyle tavırlar sergileyenler oldu. İşte bakın Allah-u Teala nasıl çiziyor onun manzarasını. Yani şu biraz önce anlatılan kafir, malı mülkü serveti olan kafir ya da günahkar da belki bunun içine girecek. Allah korusun bizi bu tavırdan. İnnehu fekkara. Düşündü. Testlerde bulundu. Vakattara ölçtü. Anlamaya çalıştı. Analiz etti. Meseleyi kavrayor gibi yaptı. Fekutile keyfe kattar. Geberesice. Nasıl da ölçtü işte öyle. Nasıl ölçtü? Sümme kutile keyfe kattar. Bak geberesiceye. Yani kelimeyi böyle ben kendi dilimize göre sanki şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Garrulasıca mı diyeceğiz belki. Nasıl da ölçtü. Sümme nazar. Sonra baktı. Bakışlarında müthiş bir karizma oluşturdu. Böyle sanki ufku tarıyor gözleri. Derin bakıyor. Havalı. Nereye baktığı belli olmayan bulutsu bir bakış. Bunu çok biliyoruz. Çünkü piyasa fena artistik oldu. Belki televizyondan mıdır? Artistlerden midir? Çocuklarımız bile böyle bakışlar öğrendiler. Uçuk kaçık sağa sola bakıyorlar. Düşünüyor havasındalar ama kafalar da bomboş. Sümme abese. Sonra suratını ekşitti. Ve besara. Yani kaşlarını çattı, suratını ekşitti. Suratı limonlu bir renk aldı. Limon bir tavır aldı. Beğenmediğini ifade etti. Mimikler, jestler, yüz ifadeleri, dudaklar bir aşağı doğru büzüşüyor, bir yukarı doğru çıkıyor. Kenarlara doğru ayrılıyor, tekrar ortaya doğru geliyor. Yani bir şu ifadeler taşıyor. Süm edbara, sonra döndü. Vestekbara büyüklendi, kibirlendi, havalandı. Fekale şöyle dedi. İn hâde illâ sihrun yüser. Hani çok büyük laf edeceğini bekliyorduk. Acayip bir söz diyecekti. Öyle bir jest, öyle bir mimik, öyle bir tavır ortaya koydu ki, öyle bir rol çizdi ki, öyle bir karizma konuşturdu ki, herkes dikkat kesildi dedi ya, bu adam müthiş bir laf edecek şimdi. Sonra dedi ki adam, topu ağzından çıkan şey şu oldu. Bu Kur'an dedi, bu Muhammed'in söylediği sallallahu aleyhi ve sellem, ancak üreyen bir sihirdir. Aktarılan bir sihirdir. Öteden beri gelen bir sihirden başka bir şey değildir. Zaten Mekkelilerin ilk günden itibaren bunu bulabildikleri bile bildikleri tek ifade bu bir büyüdür demişler. Büyüleyici laflar demişlerdi. Ya da delisin demişlerdi. Ya da sihirbazsın demişlerdi. Bundan öte bir şey diyememişlerdi. Rivayet o ki bu adam verip bir muhire. Yani azıcık böyle gönlü İslam'a akmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetlerinden etkilenmiş. Ebu Cehil köşeye sıkıştırmış onu. Ve demiş ne oluyor filan. O da böyle havaya girmiş. Düşünmüş. Tekrar düşünmüş. Bir daha düşünmüş. Geri dönmüş. Oturmuş kalkmış. Gitmiş gelmiş. Yürümüş. Adımlar atmış. Sağa sola bakmış. Kabe'nin etrafında dolanmış. Toplumu değerlendiriyormuş gibi yapmış. Kendi iç dünyasına dönüyormuş gibi yapmış. Ama demiş şöyle. İnsanlar ağızdan aşağı ne diyecek filan. Tabi o demiş ki demiş bu olsa olsa bir büyüdür. Ya da hani ne diyelim demişler insanlar. Oturmuşlar. Bak haç dönemi geliyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem için o çıkacak bir şeyler söyleyecek insanlara. Biz de ortak bir laf etsek filan. İşte bunun üzerine bunu söylemiş derler. Ve devam etmiş. Bu üreyen bir sihir. Öteden beri gelen bir sihir. Bir de in hâze illâ kavlul beşer. Olsa olsa bu bir adam sözüdür. Bu insan sözüdür demiş. Zaten niyeti bu. Buraya getirmek istiyor. Allah sözü deyiverse hayatı artık kendisi müdahale etmeyecek. Allah karışacak. Bunu biliyorlar. Bundan dolayı bu insan sözüdür. Bunu sen söyledin diyorlar. Yahu kardeşim bunu Allah söylüyor. Ama Allah'ın söylediğine ben bir bakıma tercüman olmuşum. Çünkü bunu ben de yaşıyorum. Biz de yaşıyoruz toplumda çoğu kez. Belki bu ortamı yaşayan insanlar da bilirler. İnsanlara, beraber olduklarımıza, çevremizdekilere Allah'ın ayetlerinden bir bölüm söylüyoruz. Belki Allah dedi diye değil ama din olarak, İslam olarak söylüyoruz. Ayet demedik belki o anda ama diyor ki yani olmaz bu senin sözün filan. Beğenmedim. Sen söylediğin işte olmadı. Söyleyiş tarzı hoşuma gitmedi filan. Kardeşim bu söz in hâze illâ kavlul beşer diyen adamın sözüne benzer o zaman. Yani bu insan sözüdür. Bu olsa olsa bir insanın sözüdür. Oysa bunu söyleyen peygamber değil Allah'tır. Bunu da ben aktarıyorsam Allah'ın sözü diye aktarıyorum. Kendi sözüm diye değil. Belki radyoda şu anda bu programda sözleri Allah'ın sözlerini anlatırken yanlış kelimeler, yanlış ifade tarzları seçmiş olabilirim. Ama neticede size aktarmaya çalıştığım şey peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği şu Kur'an. Yani onun getirdiği, onun bize sunduğu, tanıttığı ve Allah sözü olan şu Kur'an'ı size anlatma, reklam etme, tanıtma derdidir. Belki tanım yanlışları, ifade tarzında bozukluklar olabilir ama niyet şu. Kur'an okumalıyız, Kur'an okumalıyız. Ama kafir ne yaptı? Bu insan sözdür dedi. Biz onu ateşe atacağız. Bilir misin o sakar nedir? Ne bırakır ne salar. O derileri yakar. Etrafında da 19 var. Burada bırakıyorum sevgili dinleyenler. İnşallah Müddessir suresini bugün bitirmeyi düşünmüştük ama olmadı. Zamanın sahibi olan Allah'tır. Sözün sahibi Allah'tır. İnşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz sizlerle birlikte Kur'an Şafiyeti programında. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.